Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sat.
Hocam çok güzel bir konu üzerindeyiz biliyorsunuz. Geçen hafta
Evet.
başlamıştık, dostluk konusu. Yani hocam İmam Gazali bu dostluk konusunu çok önemsiyor.
Evet.
Ki hocam bugün hakikaten bu konuyu çok önemsemek lazım. İnsanların yalnız yaşadığı, yalnız öldüğü bir çağda yaşıyoruz maalesef. Yani
Evet.
kalabalıklar içinde yalnızız. Hocam dinimiz bize dost biriktirmeyi tavsiye ediyor. Genelde biz para biriktirmeyi çok seviyoruz.
Evet.
Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bir bakıma bize dost biriktirin. Dost biriktirirseniz her şeyiniz olur diyor. Ne dersiniz bu konuda?
Yani insan hakikaten yalnız yaşamaya uygun bir canlı değil yani. Bazı canlılar var hocam, her daim çift yaşar. Mesela kuşlar, aslanlar sürü halinde yaşar. Ama mesela hocam kaplanlar yalnız yaşar, erkek kaplanlar. Dişi kaplanların yavruları vardır, onlarla bir birlikleri oluyor. Mesela leoparlar ve çitalar da öyle hocam, yalnız yaşarlar erkekler. Ama yeryüzündeki canlıların epey bir kısmı da şey yaşıyor, birlikte yaşıyor. Hatta sığırcı kuşları vardır hocam, bilirsiniz bazen gökyüzünde
Çok
böyle
kalabalık
çok
olurlar
kalabalık.
sürü halinde.
Mesela çok ilginç hocam, mesela onun matematiği üzerine çok kafa yormuşlar. Yani nasıl oluyor da o kadar kalabalık bir sürü çok hızlı ve keskin manevralar yapıyor? Birbirine nasıl çarpmıyorlar? Çünkü o kadar birbirine yakın. Sonuç itibariyle asıl gelecek olduğumuz konu şu. Hani bizim geleneğimizde denir, yalnızlık Allah'a mahsustur diye yani.
Çok doğru.
Hatta orada tasavvuf geleneğinde şey de vardır. Ben bilinmez bir hazineydim, bilinmek için insanı yarattım diye yani. Orada bile yaradanın da bir bilinme arzusu var. Dolayısıyla dostluk, belki de mesela Kur'an'da ermiş insanlar için evliya kelimesi, veli evliya kelimesi geçmesinin de böyle bir dostlukla bir ilişkisi var diye
Yani
düşünüyorum
Allah
yani.
Celle Celaluhu bilinmek istiyor. Bilenleri dost edin diyor kendisine. Çok
Evet.
hocam çok güzel bir şey yakaladınız ya. Yani demek ki Allah Celle Celaluhu kendini tanıyanı seviyor. Şimdi hocam tabi bu ilahi boyut. Biz daha çok bu insanlar arası ilişkilere
O
bakıyoruz.
ta oradan gelen bir
Ama doğru
şey var.
söylüyorsunuz. Yani
Evet
bir
yani.
bilinmek çok önemli. Ya bugün de hocam insanlar bilmek ve bilinmeyi sosyal medyada daha çok bunu tatmin etmeye çalışıyorlar. Ama çok bu sahte ve aldatıcı bir bilinme.
Kesinlikle, çünkü dost dediğiniz nedir? Yani sizin iç dünyanıza vakıf olandır. Ama sosyal medyada siz herkes zaten sadece bir yönünü paylaşır. Çok sınırlı şeyleri paylaşır. Hatta geçenlerde okumuştum, bir yerde şey diyordu. Allah senin sosyal medyadaki
Heh.
kadar şey güzel bir yaşam versin sana.
Eyvallah. Çünkü orada hocam yapay bir güzellik var.
Evet yani şimdi dolayısıyla dostluğun yerini tutmuyor ama zaman olarak dostluğun yerini alıyor yani insanlar dostlar bile artık bir araya geldiğinde.
Yani dosta zaman harcamıyorsun ama dosttan beklediğin şeyi de internet sana vermiyor. Sosyal medya sana asla vermiyor. Hocam bizim Almanya'da akrabalar var. Yan komşuları Alman, yaşlı bir kadın.
Evet.
Ama tabii Türk kültürüne alışmış zamanda bizimkilerin iyiliklerini göre göre hasta olunca hocam duvara vururdu. Küt küt küt ben hastayım bana çorba getirin. Bizimkiler çorba götürürler çok sevinir. Hocam böyle bir komşuluk mu iyi? Hasta olduğu zaman size bir sıcak çorba getiren, bir kahve getiren bir komşunuz mu olmasını istersiniz? Yoksa sosyal medyada sizi tanımayan 10 metre arkadaşınız mı olsun? Değil mi? Yani hiç ne kadar aldatıcı bir zamanda yaşıyoruz maalesef.
Evet, kesinlikle. Bir bardak susuz size getirecek mi
Ya.
oradaki? Değil yani.
Bir de hocam akşam dün düşündüm. Geçen hafta yaptığınız programla alakalı biraz şöyle hocam kafada biraz fikir ürettim. İmam Gazali hocam şunu diyor. Güzel ahlaklı insanın çevresi güzel olur. Dostluk çok olur. Hocam özellikle gençlere tavsiyem evlenmek isteyenlere. Yani eş seçiminde dikkat edin. Müstakbel eşinizin arkadaş çevresi nasıl? Geniş mi? Bir sizi
Evet.
seviyor. Çok seviyor ama hiçbir dostu yok. Aman uzak durun. Yani yarın size ne vazgeçer? Yani
Evet.
güzel ahlaklı bir insanın çevresi güzel olur. İyi arkadaşları olur. Bu da sizin için çok önemli. Ama yani bazen oluyor hocam böyle şeyler. Antisosyal bir tip. Tabii ilk söz ve nişan esnasında size çok düşkün oluyor falan filan. Devamlı mesaja boğuyor sizi. Ama bakıyorsunuz gerçek hayatta dostu yok. Sonra hocam o insanlar antisosyallik karakteri ileride ortaya çıkabiliyor. O yüzden ben diyorum hocam dostluk Allah Resulü Aleyhisselam Allah buyurdu ya geçen hafta okuduk hadiste hocam
Evet,
bunu.
evet.
Ülfet etmeyen ve edilmeyen insana hayır yoktur diyor hocam. Yani dost.
Ülfet dediğiniz dostluk, sohbet, muhabbet.
Sohbet, muhabbet ve dostluğa giden bir adamın karakteri yoksa, yani böyle kirpi gibiyse, kimse yanına yaklaşamıyorsa, sen de uzak dur, onda hayır yoktur diyor.
Evet. Yani
size belli bir zamanda yaklaşabilir. Evlilik işte sürecinde çok yakın durabilir. O size yakınlığı aldatmasın. Acaba annesi, babası, komşuları, diğer arkadaşların ilişkisi nasıl? Eğer diyor hocam bu menfi ise, bundan pek hayır gelmez diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde bu.
Evet hocam, ben burada tam şuna da dahil ol, şu konuya da girmek istiyorum. İnsanlar kendilerini değiştirmek istiyor, geliştirmek istiyor. Ayak bağı olan alışkanlıklarından kurtulmak istiyor. Soruyorlar yani nasıl yapabiliriz diye. Ben diyorum en kestirme yolunu söyleyeyim. Yeni bir arkadaş çevresi edinin. O ideal bulduğunuz, yani diyelim ki çalışkan ve üretken olmak istiyorsun. O zaman çalışkan ve üretken insanlarla dost olursun yani. Onlardan bir hal geçişi oluyor. Tasavvufta kullanılan hal geçişi kavramı hocam. Şu anda nörobilimsel araştırmalarla da.
Hocam nörobilime geldin hadi. Tam senin evet, sevdiğin konu.
Buraya getirmem
yani
lazım.
Yani hocam 2 haftadır bekliyorsunuz. Nörobilime
ne zaman girelim?
Eyvallah hocam.
Ama hep girdim yani hocam. Evet. Şimdi nörobilim de hocam hakikaten beyinle ilgili araştırmalar eskiden çok zordu hocam. Mesela beyinle ilgili araştırmaların böyle bir sıçrama noktası Einstein oluyor. Hmm. Einstein hocam daha sağlığındayken hastanede mesela fotoğrafları var. Ben öğrencilere verdiğim seminerlerde anlatıyorum. Kafasına elektrotlar bağlanmış. O sırada matematik fizik çözüyor. Hasta değil. Beyinde neler oluyor? Sonra MR herkes bilir hocam. Manyetik görüntülemesi sebebi. Bunların çok girişkin yeni şeyleri var. Versiyonlar var. Teknolojiler. Dolayısıyla insan düşünürken beyninde neler oluyor? Bunlarla ilgili ve bu arada tabii beyinde bu olanlar ile bunların davranışları yansımalar arasında çok şey bir ilişki kuruluyor. İlişkiler açığa çıkartılıyor. Morin Cerf diye bir profesör hocam Amerika'da bir üniversitede yaptığı araştırma şu. Mesela 2 hafta bir arkadaşla takılıyorsunuz hocam. 2 hafta sohbet, muhabbet, sadece 2 hafta. Ne oluyor hocam biliyor musunuz? Diyor ki sadece diyor o sohbet muhabbet yok diyor. Beyinlerinizin frekansları arasında da bir etkileşim başlıyor.
Senkronize oluyor beyinler.
Aynen.
Çok ilginç.
O kelimeyi kullanıyor hocam. Siz çok okumuş ilginç. Muydunuz bunu?
Okumadım hocam.
Senkronizasyon kelimesini kullanıyor hocam. 2 hafta sonra diyor aynı filmi izleyen, aynı kitapları okuyan, aynı deneyimleri paylaşan insanlar sadece bunlar değil, dil, duygu, bakış açısı bile ortaklaşa olmaya başlıyor. Şimdi mesela burada tasavvufta diyelim ki ihvan kavramı o bakımdan çok şey dikkat çekici. Yani dost, arkadaş var bir de kardeş var yani. Niye aynı kaynaktan besleniyorsun? Aynı kaynağa bağlanmışsın. Kendi iradenle kardeş olmuşsun yani. Ve onlar arasındaki bir duygu. Mesela niçin tasavvufta fenafil ihvan şeyden daha önemli? Fenafil üstattan önemli.
Çünkü önce o basamak.
Aynen.
Onu aşamazsanız
oraya geçemezsiniz yani.
Çok güzel hocam.
Şimdi bu aynı zamanda gördüğümüz gibi beyin frekansları bile etkileşiyor. Tasavvufta hal geçişi dediğin olayın artık nörobilimsel açıdan bile fiziki olarak görüntüleri ortaya konulabilecek bir şey haline gelmiş durumda. O bakımdan iyi dostlar seçmek, çalışkan, üretken, girişken, kendini geliştirme odaklı olan insanlarla hemhal olmak, maneviyata, erdeme, önemseyen insanlarla birlikte olmak. Mesela diyelim ki bakıyorsunuz veliler öğrencilerinden şikayetçi oluyor. Diyorum ki işte arkadaş çevresi, yeni bir arkadaş çevresi oluşturun. Yani illa eski arkadaş çevresini olduğu gibi bırakması gerekmiyor yani.
Çevreyi biraz değiştirsin, o bile etkiler diyorsunuz.
Kesinlikle.
Hocam bu yurt dışında falan bunu ben çok başımıza... Türkiye'de var aslında. Veliler çocukları iyi okula gitsin diye ev değiştiriyor. Adres değiştiriyor. Yani bizi biraz adres değiştiriyor Türkiye'de ama yurt dışında bunu devlet yemediği için adam gidip ev satın alıyor. Ev kiralıyor pahalı mahalleden sırf çocuğumun çevresi güzel olsun diye. Hocam bir Allah Resulü hadis-i şerifi var.
Evet.
El mer'u ala dini halilih. İnsan diyor yakın dostluğunun dini üzerinedir. Ahlakı üzerinedir. Gerçekten hocam bu konu çok önemli bir konu. Biraz sonra hocam zaten ben bu Kemal Saadet'ten dost seçimindeki dikkat etmemiz gereken kriterler var. Onlar hocam size tek tek gideceğiz. Ama hocam gerçekten bizim sufiler hatta hocam rabıtayı metodunu ortaya çıkarmışlar. Rabıta bir ibadet değildir onu söyleyeyim. Bazı kardeşlerimiz rabıtayı ibadet zannediyorlar. Hayır. Ben sevdiğim şeyhimi, üstadlarımı, sahabeyi düşünüyorum. Hocam o düşünürken dahi beynimiz onlarla senkronizasyon yaşıyor. Onların haline siz bürünüyorsunuz. Hocam tam tersini düşünün. Bir film seyrettik, gangster filmi.
Evet.
Gangster gibi davranmaya başlıyoruz. Beraber çok, hocam başıma çok gelirdi. Çocukken çok severdi karate filmlerini. Bir karate filmi seyrettik hocam. Arkasından kemik sesle çatır çutur. Erkek çocukları birbirimize vurardık, teperdik. Niye? Çünkü biraz önce film seyrettik. Hemen beyin o Bruce Lee kimse hocam o zamanki evet. Meşhur kung fu falan vardı
Bruce
böyle.
Bruce bizim favorimizdi. Türkiye'de de Johnny Tarkin yani.
Evet.
Uçardı, uçan tekmeleri vardı. Surlardan atlardı. Yani.
Hocam bir film seyredince birkaç gün etkisinden kurtulamazdık.
Evet kesinlikle.
Birkaç gün sağa sola tepme sallardık boş boş. Aynen bunun gibi hocam. Yani bizim bu sufiler hocam hayal alemini de çok kullanıyorlar. Yani samimi dostu hemen bulamıyorsan samimi dostun hayalinle yaşa gibi bir anlayış geliştirmişler. Böylece hocam o güzel peygamberlerden başlayarak devam eden güzel insanlar silsilesinde hocam siz de yer alıyorsunuz. Ve haliniz, düşünce tarzınız, yaşam tarzınız onlara benziyor. Bence hocam bugün sinema sanayisi maalesef İslam toplumlarını çok negatif etkiledi. Çünkü karşımıza çıkan bu kahramanlar, süpermenler, haymenler, demirmenler, spidermenler. Hocam hep men sonu biliyorsunuz.
Evet, evet.
Böyle bu tür yabancı kahramanlar hocam ufak çocuklardan başlıyor. 3 yaşından başlıyor. Bizim gibi orta yaşlarda işte başka kahramanlar. Gençlik yıllarında karateciler falan. Böyle hocam bir nesli sanki kaybettik ya.
Hocam bu konuda aileler şöyle bir proaktif olmalı, ön almalılar. Diyelim ki çocukların mesela öğrenciler için söyleyeyim, ortaokul ve lise öğrencileri için öğrenme, hele sınavlara hazırlanan öğrenciler, öğrenme motivasyonlarında en çok negatif etkisi olan şeylerden bir tanesi korku ve gerilim filmleri. Ama en çok izledikleri de onlar. Ne yapmak lazım? Mesela ilham verici filmler var. Mesela nörobilimciler şey diyor, dopamin hormonunu da artırır, mutluluk verir diyor yani. Bunu ailecek izlemek. Ailecek izlenebilecek hocam o kadar çok şey film var ki. İlham verici film var ki yani. Mesela Her Çocuk Özeldir. Amir Han'ın Hindistan'da Müslüman yönetmen. Rüzgar Dizginleyen Çocuk. Hay Bin Yakzan var. Bir de bunlar yeni kuşağın da. Togo vardı daha önce bahsetmişimdir. Çok var yani. Bunları birlikte izlemek. Bu aynı zamanda aile içerisindeki bağları da güçlendirir. Biz çocuğumuzla sadece anne baba çocuk ilişkisi değil de bir de dostluk ilişkisi kurmamız lazım yani.
Hocam çok güzel noktaya değindiniz. Ben bunu çok tavsiye ediyorum. Bizim pek çok vaktimiz olmuyor. Belki sizin de yoktur ama inanın hocam bazı dedeler oturup torunlarıyla kompütür oyunu oynasa çok büyük hayra girerler.
Kesinlikle.
Benim bir Ankara'da bir çok sevdiğim hocam var. Torunlarıyla hocam oturup internetin oyun oynuyor. Ama ne güzel bir şey hocam. Yani tabii o çok kötü bir oyun oynamıyor muhakkak. Güzel bir oyun oynuyordur. Ve torunuyla dostluk geliştiriyor.
Bir bağ, ortak bir zevk, ortak bir ilgi, ortak bir merak.
Hocam ben çocukluğumda babaannemle beraber büyüdüm. Her köy, yazın köye giderdim. Onunla beraber tarlaya giderdik. Orada bir dere vardı. Derede bir ördek yavruları falan olurdu.
Ay ne güzel hatırlıyorsunuz
şimdi
o
hocam
anları.
Ama şu anda çocuklarımızı asla dede ve nineleriyle beraber oynatamıyoruz. Çünkü çocukların aklı fikri internette, kompütürde, sosyal medyada.
Artı dedeler ve nineler de eskisi kadar motivasyonları yok. Çünkü diyor anlamıyorum dilinden.
Bir de hocam onlar da şimdi televizyondan meşgul maalesef. Onu da söyleyeyim. Yani yaşlarımız da çok masum değil. Tamam genç nesil sosyal medyada vakit geçiriyor. Eski nesilde aman oğlum benim dizim var. Şu diziye bir bakıvereyim. Falanca o kavga dövüş filmleri var ya hocam. Kadın hani karı koca boşanma filmleri var. Diziler var.
Evet,
onlar
evet.
Çok maalesef Türkiye'de tuttu. Pek çok insan başka bir erkekle kadının kavgasını öyle bir zevkle seyrediyor ki.
Evet.
Ben onu anlayamıyorum. Arkadaş hani hocanın bir hikayesi var hocam. Ben çok anlatırım. Psikolojik terapidir hocam bu. Bunu uygulasak dertlerimizin %50'sinden kurtuluruz. Hocam demişler bir tepsi baklava gidiyor bir tarafa. Oğlum
evet.
Bana ne demiş? El alem baklavasından beni ilgilendirmez.
Evet.
Ya hocam demişler sanki o baklava sizin eve gidiyor. Efendim sana ne demiş? Bizim eve giden baklavadan. Şimdi hocam bana ne ve sana ne bu formülü uygulasak hayatımızın hocam dertlerinin %50'si bitiyor.
Kesinlikle. Çünkü böyle hani her şeye musallat olan tipler vardır. Ama bakıyoruz biz de her şeye bir tür musallat oluyoruz yani.
Hocam şunu demek istiyorum. O yaşlı dede ve nineler evvelden torunlarıyla oynardı.
Evet.
Şimdi bakıyorum bazı dedeler futbol seyrediyor. Bazı neneler de bu işte evlilik boşanma dizileri seyrediyor falan. Torununa vakit vermek istemiyor. Tabii hem torunlar kaçıyor. Çift taraflı hocam bu. Çünkü babaannesi dediğiniz gibi ortak nokta bulamıyor. Çünkü sosyal medya öyle gelişti ki hocam. Çocuk sosyal medyada aradığı her şeyi buluyor. Emzik gibi.
Evet.
Yani 3 aylık çocuğa da bir emzik var. 13 yaşındaki çocuğa da bir hitap eden programlar var. Bence hocam biraz yaşlılarımız nasıl abuk sabuk film seyrediyorlar. Onu bırakıp da kompütür oyunları oynasalar çocuklar, torunlarıyla inanın
Evet.
daha fazla belki etkileşim olur diye düşünüyorum.
Evet, ne kadar çok ortak şey olursa, çünkü sen dedene bir oyun oynarsa çocuk da, bilgisayar oyunu, çocuk da bu defa dedevenini, hani sizin zamanınızdaki oyunlar nelerdi yani?
Evet,
Yani kız
evet.
çocuksa mesela beş taş oynamak, ben pek beceremezdim beş taş oynamayı, bizim Karadeniz'de çok yaygındı. Ya da şey, erkekler çizgi çok oynardık mesela, çizgi diye bir oyun vardı.
Bir seksek derdi hocam
Taşla,
o mu?
taş...
Seksek türü bir oyun vardı.
Şey
Ha, zıplardık
kare,
böyle.
8-10 tane kare var, bir taş var,
Heh.
ayağınla o taşı, tek ayak üstünde o taşı bir diğer kareye şey ediyordun
Biz ona
yani,
seksek derdik hocam.
öyle
Hem
mi?
sekerek atlıyorsunuz ya çizgilere
He,
basmadan.
olabilir. Şimdi oyun aslında bağ kurma konusunda en iyi şeylerden bir tanesi yani. O nedenle mesela bilgisayar oyunlarında hocam artık küresel çapta oyunlar oynanıyor. Türkiye'de birisi Japonya'dan, öbür tarafta Arjantin'den, Şili'den bir kişiyle birlikte oyun oynayabiliyor ya da birçok kişi bir yerde oynuyor. Bu artık şey, yoğunlaşmış bir dostluk yerine herkese o dostluktan bir pay veriyor ama derinliği yok,
Derinlik
yüzeysel.
yok.
Nasıl olması lazım? Nazım Hikmet'in bir şiiri var hocam, ben çok beğenirim. Anadolu kültürünü yansıtıyor. Bu arada Nazım'ın dedesi hocam şeydir, Mevlevi Posnişinlidir. Tabii Profesör Doktor Mustafa Karan'ın hocam, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali ve birkaç şair daha vardı. Onlarda tasavvufun yansımaları konusunda da bir makalesi vardır. Bu arada Profesör Doktor Mustafa Karan hocamı da
Selam olsun buradan.
selam olsun. Ben daha lise son sınıftan itibaren üniversitede yanına giderdim, sohbet muhabbet. Sonra master döneminde de çok sohbetlerine katıldım üniversitedeki. Nazım şöyle diyor hocam: "Biz haber etmeden haberimizi alırsın. 7 yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin. Gözümüzün dilinden anlar, elimizin sırrını bilirsin. Namuslu bir kitap gibi güler, alnımızın terini silersin. O gider, bu gider, şu gider. Dostluk, sen yanı başımızda kalırsın."
Dostluğun kıymetini güzel anlatmış hocam hakikaten.
Evet.
Herkes gider, dostluk kalır.
Evet.
Ama hocam bugün yani insanlar, bir kimin söyledi hocam hatırlamayacağım. İnsanlar diyor sevilir, madde harcanır. Hocam biz şimdi insanları harcıyoruz, maddeyi biriktiriyoruz, parayı
Evet.
biriktiriyoruz. Yani para kullanılmak içindir, insanlar sevilmek içindir. Parayı sevip insanları kullanır ve atar olduk. Arkadaşlarımızı, eski dostlarımızı. Yani hocam işte bir süre işimize yarayınca dost kalıyoruz.
Evet.
İşimiz biter bitmez o dostumuzu hocam unutuyoruz. Maalesef böyle bir israf halindeyiz. Ki esasında şu çağda bence hocam en kıymetli şey salih, sadık, hayırlı dostlar.
Kesinlikle. Bu arada hocam şey, buraya gelirken epey düşündüm yolda. Yani dostluk kavramını işlerken nelere bakmak lazım? Sonra birden şey geldi aklıma. Biz günümüzde kendimizle olan dostluğumuzu dahi kaybettik. Dost dediğin insan nedir hocam? Dostlar samimidir, değil mi? Sahicidir. Peki bir insan hocam kendine karşı samimi değilse, gösterişçiyse, büyüklenmeciyse, çekemez ise, bu sadece başkalarıyla olan ilişkiyi değil ki, kendine olan ilişkisini de bozuyor. Kendiyle olan samimiyetini ve sahiciliğini de bozuyor. Bir de dost dediğin nedir? Yanlışını düzeltir, öyle değil mi? Zor
Hocam ona
zamanda seni...
başlayalım mı şartlarına?
Ha evet, şimdi mesela bir insan kendine dost olabilmesi için kendi yanlışını görebilmesi lazım. Yani şu son zamanların trendi: ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bu mu yani?
Narsistliğini kabul
He,
ediyorsun.
ben kendimi seviyorum. Seviyorsun, neyini
Yani.
seviyorsun? Kibrini de, gösterişini de. İnsan orijinalitesini sevmeli elbette. Çünkü yaradan zaten seni seçmiş ve yaratmış yani. Bu anlamda kendini sevmen gerekir. Ama bu kendi yanlışlarını, mesela hastalığını tırnak içinde seviyor musun? Yok. Ne yapıyorsun? İyileştirmek için çaba
Doktora
harcıyorsun.
gidiyorsun tabii.
Yani sen kendimi seviyorum deyip, işte kendimi olduğun gibi kabul ediyorum deyip, böyle tafralarla hocam narsizmlerini, kendi yanlışlarını, nobranlıklarını insanlara dayatanlar var yani.
Hocam bugün de psikolojide bir trend var. Kendimi seviyorum, kendime iyi davranıyorum. Efendim beni olduğun gibi kabul et. Ya tamam seni olduğun gibi kabul edelim ama hatanı günahını da biraz lütfen değiştirmeye çalış yani. Nobranlığını, evet, kabalığını, değil mi? Cimriliğini.
Evet.
Ben seni niye cimri halini seveyim ki? Ben seni insan olarak severim. Ama cimriliğin varsa onu tedavi etmek gerekiyor. Kabalığın varsa onu tedavi etmek gerekiyor. O yüzden hocam, bu isterseniz başlayalım. Sohbet adabı ve evet, arkadaşların evet, şartları diyor hocam. İmam Gazali burada bize herkes için hocam kullanılabilecek şey bunlar. Yani bir Hristiyan bunu kullansa kendine iyi dost bulur. Birincisi hocam, akıllı olmak. Çünkü ahmak ve aptal bir kimse ile arkadaşlık yapmanın hiçbir faydası yoktur. Böyle olan kimselerle yapılan arkadaşlık ekseriyetle nefret ve düşmanlıkla sona erer. Hocam devam ettiremezsin.
Evet.
Çünkü ahmak adam, ahmak olan hocam doğru şey yanlış anlayan adam demek. Doğruyu yanlış bilen, yanlışı doğru bilen adam demek yani. Hep tersten bakıyor olaylara. Yani yıllar önce başıma gelmişti. Bir yerde öğretmenlik yapıyoruz. Bir delikanlı hırsızlık yapmış. Bulduk onu, ortaya çıkardık. Meğer çocuğun anne babası çok ahmakmış. Ne dese hocam beğenirsiniz.
Hmm.
Yani teşekkür edip çocuğunu terapi yapmak yerine, tedavi etmek yerine. Siz ne biçim hocasınız? Madem siz iyi hocanın yanınızda, bu çocuk niye hırsızlık yaptı?
Ooo ya hocam, güzelmiş.
Böyle hocam ters mantık hayatta çok var değil mi? Başımıza çok geliyor.
Evet.
Yani hiç ummadığınız bir adam ters bir mantıkla sizi kötü hissettirebiliyor. Ya benim çocuğum kötülük yapmış. Allah razı olsun hocam, siz de bunun kötülüğünü keşfetmişsiniz. Gel beraber işbirliği yapalım. Bu çocuğun bu kötü ahlakı değiştirelim demek başka. E madem siz hocasınız, niye bu çocuğun ahlakını düzeltemediniz? Madem sen doktorsun, niye bu çocuğu tedavi edemedin der gibi.
Evet.
O yüzden hocam akıllı insan olacak. Tabi hocam siz şimdi biraz da bu üniversite hazırlık kitapları hazırlıyorsunuz. Akıl buradan yani şey akıllı değil bu. IQ dediğimiz.
Ha değil,
matematik
değil, evet,
değil. Yani
değil.
Dengeli düşünüp hikmetli düşünce demek hocam aslında bu akılda.
Evet, şimdi mesela okullarda verdiğim seminerlerde oluyor. Bakıyorsunuz şey, mesela bir soru soruyorsunuz bazen, deniyor ki öğrenciler, seçenekleri de söyleyin, ona göre cevap verelim.
Eyvallah.
Ya da şey, böyle otomatik cevaplar geliyor. Yani mesela bir gün kaç saattir? Şimdi ödüllü bir soru diyorum bu. Ama bakıyorsun ki hemen 24 saat diyor. Ya ödül varsa bu kadar kolay olmamalı yani. 23 saat 56 dakika. Onun saniye ve salisesi de var yani devamında. Şimdi böyle akıl o anlamda biraz kıvraklık istiyor. Biraz derin düşünme istiyor. Biraz çaba istiyor. Öyle her şeyi Google'a sorarak aldığın cevaplar akıl değil. Google'da araştırma yapmak akıl yani yeterli bir şey değil yani.
Hocam yalnız İmam Gazali'nin kastettiği, dediğim gibi kalple beraber bir beyin. Tek başına beyin değil hocam. Çok akıllı bir adam siz hocam istismar edebilir, kandırabilir, çok zeki bir insan.
Evet.
Öyle değil. Yani aklı ve kalbi beraber olan bir akıl bu. Hikmetli bir akıl, yoksa yani matematik zekası çok yüksektir. Sizin cebinizdeki paraları çaktırmadan alır, farkına varmazsınız.
Evet, kesinlikle hocam. Buna şeyde postmodern literatürde işlevsel akıl deniyor. İşlevsel akıl sadece aklı kendince problem çözmek için kullanıyorsun. Bunun sonuçları seni ilgilendirmiyor. Ne demek? Diyelim ki çevre felaketine yol açacakmış. Soykırıma yol açacakmış. İnsanlara zamanını çalacakmış. Sömürü aracı olarak kullanacakmış. Bu kısımla ilgilenmiyorsun yani. Şey gibi, atom bombasını geliştiren ekibin başında filmi de yapıldı. Oppenheimer'dı değil mi? Şimdi o mesela kendisiyle yapılan şey var. Bir röportaj var. Sanal bir röportaj ama kurgu, ama şeyi yansıtıyor. Onun gerçekliğini yansıtıyor. Mesela diyor ki bu kadar insan öldü. Zaten insanlar trafik kazasında ölüyor, açlıktan ölüyor, hastalıktan ölüyor. Siz burada topluca olduğu için.
Kızıyorsunuz.
Bakın nereye geliyor olay yani. Yani orada,
sen sebep oluyorsun. Orada hiçbir sorumluluk almıyor.
Hiçbir sorumluluk almıyor orada. Bir de çoluk çocuk. Yani bir de kaçınabileceğin bir şey. Yani senin bunu illa da şeyde, bir de atom bombasının atıldığı saat hocam, ölüme en yüksek etki yapacak.
Saati seçmişler.
Daha evden çıkmamış millet yani. Hmm. Evde olunca daha şey etkili. Yani açık havada etki biraz daha belki az olacak. O saati bile özellikle seçmişler ve ölüm oranının en yüksek olmasını seçmişler. Yani dediğiniz işte, kalp olmadığı zaman akıl nerelere kadar gidebiliyor? Ha bu arada şey, akıl olmadığı zaman da bu defa ne oluyor? Ahmaklık oluyor.
Tabii yani ki de lazım.
Evet. Yani bizde şey var hocam. Aristo mantığı, ya o ya bu, ya akıl ya kalp. Ya hem akıl hem kalp ve birlikte etkileşim halinde olması lazım.
Yani hocam şöyle, kalbi var, aklı yok. Bu sefer hocam olmadık adama iyilik yapmaya kalkıyor. Olmadık evet. Adama kendini istismar ettiriyor.
Ya da iyilik yapayım derken kötülük yapıyor yani.
Eyvallah. Hocam güzel bir hikaye var Mesnevi'de, bu ahmak adam. Avcının birisi ormanda avlanırken bir ejderha, kocaman yılan bir ayıyı, ayı yavrusunu belki sarmış öldürecek, boğacak. Çıkarıp kılıcını kesiyor yılanın. Ayıyı kurtarıyor. Ayı buna dost oluyor. İyice büyüyor tabii bunun yanında. Sonra hakim insanlar geçiyor oradan. Ya diyor avcı kardeş, etme eylememe. Ayıdan dost olmaz. Sen bu ayıyı gönder ormana.
Hmm.
Yok ya diyor, siz beni kıskanıyorsunuz değil mi diyor. Benim bu ayı diyor benim eşyamı taşıyor. Dağdan bana armut getiriyor, bal getiriyor neyse. Bunu ben atacağım, siz geri alacaksınız değil mi diyor. Ya etme eyleme diyor, bak biz insanız, akıllı, hakim insanlarız. Bizim lafımız dinle. Dinlemiyor avcı. O malum hepiniz bilirsiniz. Sinek bir gün gelmiş avcıyı rahatsız ediyor.
Hmm.
Ayı tabii dostu ya. Kovalıyor kovalıyor, bir türlü sinek gitmeyince gidiyor. Kocaman bir değirmen taşı kadar taşı getiriyor. Lafta sineği öldürecek. Vuruyor avcının kafasına. İşte ahmak adam bu mesela hocam. Kendine akıllı bir insanı değil de akılsız bir hayvana. Hocam bugün de maalesef bu hayvana dostluk belki ayrı bir konu. Belki bazı hayvan severler de kızabilir ama insanı bırakıp da hayvana dost olmak da biraz aşırılık hocam. Kediyle köpekle. Tabii onlar hayatın bir parçası ama bütün hayatı kediye köpeğe adayıp ona mirası bırak yazacak kadar da. Hatta bir gün hocam bir hoca efendi sabah oturuyorduk. Kedime fitre verebilir miyim diye soru gelmiş. Ya kediye niye fitre vereceksin ki?
Kedin için fitre yiyeceğiz. Vereceksen ver. Ama ona fitre vermek yani kedi için para toplamak yani.
Yok yani kediye harcayabilir miyim diye sormuş.
Ha, anladım.
Kedinin fitresini başkasına verebilir miyim? Ya böyle artık hocam yani seviye çok düştü. Evet, hocam istersen bu konuyu bence birkaç cümle söyleyin.
Lazım,
haftaya evet. Hocam bu konuyu işleyelim.
Mesela ben şiddetle karşıyım. İşte oğlum var, işte ilgilenmem lazım falan. Ne oğlu, sen evli değilsin. Kedim var, köpeğim var. Ya oğlum kızım, ya yapmayın etmeyin. Yani hayvanlar hayvan değildir tırnak içinde. Çünkü isimleri bile haydan geliyor. Eyvallah, ama şimdi onu insan yaptığın zaman ona zulümdür. Yani
hayvana da zulüm, insana da zulümdür.
Tabii tabii, mesela Mowgli diye bir film vardı hocam. Bir çocuk ormana küçük yaşta düşüyor ve hayvanlar tarafından büyütülüyor. Bir film. Sonra bunun buna benzer bir hikaye Kamboçya'da ortaya çıktı. Küçük yaşlarda bir kız çocuğu kayboluyor ormanda. 5 yaşlarında yanlış hatırlamıyorsam 10 yaşlarında falan buluyorlar. Çocuk aynı hayvanlar gibi hocam. 4 ayak üzerinde sürekli yani. Şey davranışları onlara benzemiş, onlar gibi olmuş. Şimdi hayvanları da böyle zorla insan davranışları aşılamaya çalışmak o hayvanın doğasına bir zulümdür yani.
Yani. O yüzden hocam bence bu konuya bir ayrı hocam çekim yapalım.
Evet evet.
Yani hayvan sevgisinde hocam dengeyi, İmam Gazali dengeyi çok önemsiyor biliyorsunuz. Her türlü dengesizlik kötüdür hocam. Hayvanlara nefret etmek, elini ayağını kesmek, işkence etmek kötü olduğu gibi hayvanları böyle insan gibi giydirip kendi yattığın yatağa yatırıp aynı masada yemek yedirmek, bu da hocam yani normal bir şey değil diyerek hocam bu hafta bitirelim.
Evet.
Hayvanseverlerin tepkisini çok toplamadan hocam konuyu toparlayalım.
Hayvanseverliği biz hocam tırnak içinde haklı tarafları var hayvanlara yapılan zulümler açısından ama bir yanlışı düzeltirken başka bir yanlış yapma hakkımız da yok.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim, ağzınıza dilinize sağlık.
Eyvallah.
Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.